Ayrım 22, sayfa 303. İki kız Dat'ın çantasını açtılar. Kahverengi, tam ipekten örülmüş küçük çanta, bir okul çantasından büyük değildi. Kaba kumaşın Dat'ın büyük anası tarafından dokunduğunu düşünen Kuye'nin kalbi kasıldı. İçinde özenle naylona sarılmış küçük bir paket buldu. Bir gri elbise, siyah örgü bir pijama elbise ve ilk sayfasına Başkan Hoşimin'in resmi yapıştırılmış bir küçük not defteri. Fotoğrafın altında özenle yazılmış bir iki kelime okunuyordu. Ho amca. Kuyan gri elbise alarak diğerlerini tekrar çantaya yerleştirdi. Çantanın dibinde sert bir şey değdi eline. Bir sapan. Çıkartıp baktıktan sonra içini çekerek yine yerine koydu. Kuyan ve Namno tekrar Dat'ın yanına döndüklerinde ölünün başına sadece Utta Tuy vardı. Kuyan onlara dönerek ''Hadi gidip Tamla Bey'i ziyaret edin çocuklar'' dedi. ''Peki abla, Tuy yalvardı. Ut beni sırtına alsın.'' Uht uysalca razı oldu. Küçük siyah köpek de peşlerine takıldı. Namno mumu Kuyen'e uzattı. Bekle dedi. Onu yıkamak için ıslak bir bez getireyim. Kuyen Dat'ın alnındaki üç kurşun deliğinden büyülenmiş gibi gözlerini ayırmıyordu. Parmaklarını tereddütle bunların üzerinde gezdirdi. Deminki iki atış aklına geldikçe kendini daha az mahsus hissediyordu. Dat'ı öldüren adamın yandım diye bağırdığını açıkça işitmişti. Diğerini de. Az kalsın kendi de zavallı Dat'ın akıbetine uğrayacaktı. Ama o anda bunu düşünmemişti. Gözlerinin önünde sadece yıkılıp kalan Dat, Hindistan ceviz ağacına aslan ablası ve mağaradaki içinde kemiklerin olduğu küp vardı kafasında. Namno geri dönünce iki genç kız ölünün elbiselerini çıkarttılar. Kardeşlerini son defa yıkayarak bütün kan izlerini, tozları ve bir haftadır durmadan boşalıp duran terleri sildiler. Sonra onu açık çok sevdiği gri elbisesini giydirdiler. Kuyen elbisenin yakasını ve kollarını düzeltti. Nan geldiğinde onu naylon örtüye sarıyorlardı. Genç adam diz çöküp ölüyü kollarını alarak kaldırdı. Bir an seyrettikten sonra vücudu dikkatle pembe naylon parçasının üstüne koydu. Sınırsız bir özenle onu mümkün olduğu kadar uzun zaman muhafaza olacağını şekilde sardılar. Sonunda Nan, Dat'ı alçak bir kayanın üstüne yatırarak bir dakika sessizce kaldı. Sonra çevresi kıpkırmızı olmuş gözlerini kaldırarak kızlara baktı. Öbürkülerin yanına gidelim. Adamlar duvardaki deliği bir adamın geçebileceği kadar büyütmeye uğraşıyorlardı. İş kolaydı, bu arada daha fazla tecrübe kazanmışlardı. Son tulayı da çıkardıktan sonra durarak dışarıya kulak verdiler. Baran ceketini çıkarttı, biraz kenara çekin dedi. Daha fazla kazımaya gerek yok, şimdi bir tekme de açılır. Dikkatli ol Baran, merak etmeyin. Baran deliğin içine geldi. Bir an onun deliğe sığmak için nasıl zorlandığını duydular. Bütün duvar Baran'ın bir tekmesiyle içeri doğru yıkılınca geri kaçmak zorunda kaldılar. Düşman kudurmuş gibi ateş ediyordu. Ama kimse isabet ettiremedi. Baran kahkahalarla gülmeye başladı. Dışarıda ateş kesildi. Görüyorsunuz dedi Baran. Duvar da boşa çıktı. Yine biz kendi mevzimizi tutuyoruz. Onlar da kendilerinkini. Ne bir fazla ne bir eksik. Doğru söylüyorsun dedi Aytep. Demin ki dikkatsizliğimiz yüzünden Dat'ı kaybettik. Ama bu duvar hikayesi de onların aleyhine döndü. Şimdi baraj ateşi açmak zorunda değiliz. Burada oturup bekleriz ve kafasını gösteren armut gibi alaşağı ederiz. Bu çok iyi çünkü cephanemiz de azaldı. Dunyip'in boğuk sesi duyuldu. Ben o rafiye inanmıyorum ama öyle sanıyorum ki tanrılar bizi gerçekten koruyor. Önce tam susuzluktan kırılacağımız sırada en beklenmedik bir zamanda yağan yağmur ve şimdi de tam cephanemizin tükenmeye yüz tuttuğu sırada düşmanın gelip bize istikam kurması. Tanrılara teşekkür etmeliyiz. Hepsi güldüler. Haytep herkesin orada toplanmış olduğunu görünce ciddiyetle uyardı. Daha dikkatli olmalıyız. 7 gündür her şeyi denediler. El bombaları, ırmağı zehirleme, dumana boğma, şu propaganda filmi ve duvar örme. Yeni ve daha kurnazca şeytanlıklara karşı uyanık olmalıyız. Zehirli kimyevi maddeler, havayı uçurma ve kim bilir başka neler. Evet, uyanık olmalıyız. Fakat bizi yenemeyeceklerdir. Zehirli gazlarla gelirlerse mağaranın içerilerine çekiliriz. Dinamitli el bombalarından daha tehlikeli olamaz. Bir haftadan beri saldırıyorlar ve bizim sadece 2 ölü ve 2 yaralımız var. Buna karşılık onların kayıpları 100 kadar olmalı. Gerçi biz vücutça çok yorulduk ama moralimiz sağlam. Onlarda ise eminim ki moral diye bir şey kalmamıştır. Ya şimdi direnme gücümüzü ispat edeceğiz veya hiçbir zaman. Burada daha en fazla 5 gün kalabilirler. Çünkü vilayetteki durumları onlara bir harekat 2 haftadan fazla sürdürmeye imkan veremez. Hele 1500 adamı bir yerde bundan fazla tutamazlar. Dün gece radyo bizimkilerin Tu bölgesindeki hücumlarından bahsetti. Yaşasın diye bağırdı Tunayip. Onları hiçbir yerde rahat vermeyeceğiz. Kuyan onun sözünü kesti. Ama yedeklerimiz çok azaldı. Sadece Camay'ın birkaç gün önce getirdiği 20 litre pirinç kaldı. Payımızı yine günde adam başına bir avuca indirmeyi teklif ediyorum. 20 litre 17 kişiye diye hesaplamaya başladı Haydep. Eğer günde birer avuç alırsak 3 gün yeter. Biraz az az. Ama ne yapalım? Yine Hindistan cevizi ve maymun ekmeği meyvesi getirmek için çıkışlar örgütleyebiliriz. Hindistan cevizi olur ama ekmek meyvesi getiremeyiz. Biz de düşünmüştük. Fakat tarlalara gitmenin imkanı yok. Oralarda karınca gibi asker kaynıyor, dedi Nan. Bakalım, deneriz. Eğer burada uzun süre kalacak olursak onları toplamak için de bir yol bulmalıyız ki açlıktan ölmeyelim. Haytep havayı koklayarak güldü. Havadaki bolgun ekmek meyvesi kokusu beni acıktırıyor. Baren onun kaburgalarını vurarak, mübalağa ediyorsun, dedi. Biz burada hiçbir korku almıyoruz. Haytep bıyık altından gülerek sordu. Başka meseleleriniz var mı? Yaraların durumu nasıl? Yaraları iyileşiyor, dedi Namlu, ama tam bana zorluk çıkartıyor. Ne gibi? Boyne şikayet edip duruyor. Savaşa hiçbir katkısı olmadığını ve bize yük olduğunu söylüyor. Her düşman saldırısına yerinde duramaz oluyor ve onu savaşmak üzere dışarı çıkarmam için yalvarıyor. Tabii buna müsaade etmiyorum ve bu yüzden bana bozuluyor. Bu konuda üzülmene gerek yok, diye güldü Nan. Bakarsın onu da silahını ateşleyecek fırsat düşer. Ama biz henüz yaralıları da seferber edecek duruma düşmedik. Ben onunla konuşurum. Ha, Bafi ve karısı ne alemdeler? Onlara da su ve kavrulmuş pirinç paylarını herkese olduğu gibi muntazaman verdim. Kadın sızlanmaktan bir türlü vazgeçmiyor. Dün yine ulumaya başladı. Ayaklarıma kapınarak, ne olur bizi öldürmeyin, bundan sonra düzeleceğime yemin ederim, diye inledi. Ben de ona yalan söylemekten ve bana numara yapmaktan vazgeçmesini söyledim. Sonra bütün tanrılar adına yemin etmeye başladı. Her şeyi düzelteceğiz. Yalan söylüyorsam tanrılar bizi parça parça etsinler, dedi. Ve onu çözmem için yalvardı. Ama ben çözmedim. Doğru yapmışsın, diye tasdik etti Haytep. Pekala, toplantıyı burada bitiriyorum. Gerisini başka zaman konuşuruz. Şimdi nöbetçiler hariç herkes dinlenmeye gitsin. Baren kesin bir sesle bildirdi. Nöbette Baren'in grubu kalacak. Nan gitmeye hazırlanırken Baren yanına yanaştı. Buna bak, güzel değil mi? Buraya giren ilk adamın kafasını bununla parçalayacağım. Nan sopa elinde tartarak başını salladı. Evet, çok iyi. Nereden buldun bunu? Baren cevap vermeden gülümsedi. Bugün 12. ayın 20. günü. Tete yalnız 10 gün kaldı, diye umurdandı kumandan sang. Naylon paraşüt bezinden yapılmış hamağına uzanmış yatıyordu. Gece olmuştu ama tüm Hondat hala gündüzkü savaş gürültülerini yankılandırıyor gibiydi. Tos henüz yere inmemişti. Sağda solda yalnız kalmış bir manda şikayetçi bir sesle böğürüyordu. Arada sırada tek tük silah sesleri dalgaların uğultusunu bastırıyordu. San kendisini bitmiş tükenmiş hissediyordu. İyice yıkılmıştı. 50 yaralının ölümünün soruşturulmasını isteyen bir dilekçe imza atmak zorunda kalmıştı. Şimdi cesareti tamamen kırılmış ve artık herhangi bir şeyin başarıya ulaşacağına inancı kalmamıştı. Sadece 19 kişinin sığınmış bulunduğu bu mağara zapt edilemezdi. Kubbe şeklindeki tepe sanki çaresizliğini gözüne sokmak istermiş gibi inatla karşısında duruyordu. Öğleye doğru hala imza atmaktan sıyrılmaya çalıştığı bir sırada Teventu gelerek duvarın yıkıldığını haber vermişti. Bir an için kontrolünü kaybederek imzasını dilekçenin tam altına bastırıverdi. Eğer bu olay olmasaydı imzayı şüphesiz daha sallayabilirdi. Dünkü umutları evvelsi günden az olduğu halde bugünkünden çoktu. Bu mağara meselesini bir sonuca bağlayabileceğine inancı sürekli azalıyordu. Bu akşam artık nah burasına kadar gelmişti. Yeni bir saldırıya geçme hiç hevesi kalmamıştı. Verimli Hondat bölgesi şimdi onun için hiçbir şey ifade etmiyordu. Geldiği zaman fevkalade bulduğu ve günde en az bir defa yıkanmaya karar verdiği bambu sahili bile artık ilgisini çekmez olmuştu. Mağara hakkındaki hayal kırıcı düşüncelerine dalıp gittiği bir anda santralcinin sesini duydu. Evet, burası cesaret harekatı. Kumandanı mı istiyorsunuz? Bir saniye lütfen. Sanki çabucak doğruldu. Kapıda gözüken santralci, kim istiyor beni, diye sordu. Glory kumandanım. Sanki ayağa kalkarak santral odasına girdi ve kulaklıkları kulaklarına taktı. Alo, Glory mi? Glory arıyorum. Ah evet, Glory. Evet evet, ben kumandan Sanki. Sesi ansızın değişmiş, yumuşak ve dalga uççu bir ton almıştı. Evet, anlıyorum. Bu konuda rapor gönderdim. Henüz sona ermedi. Biraz zor. Yüzünden önce bir korku bulutu geçti. Sonra ansızın yine gözleri parladı. Evet evet, şavas sökmeden önce baş üstüne derhal saldıracağım. Kulaklığı çıkartarak dipdiri ayağa kalktı. Kumandanım, diye sordu sandralcı. Yine mi hücum edeceğiz? Onu sen söylüyorsun, diye cevap verdi Sank kibirli bir tavırla. Sonra işaret parmağını dudağına götürerek sandralcının kulağına fısıldadı. Yalnız sen duymuş ol oğlum. Burada toz olmak emrini aldık. Santralcı başını salladı. Çok rahatlamış olduğu belliydi. Kumandan Astemin'i çağırdı. Bütün tabur ve bölük kumandalarını toplayın. Genç subay telefona giderek emri iletti. Sonra iki lüks lambasını yakarak odanın ortasına koydu. Kumandan tekrar hamağına uzanarak bir sigara yaktı. Gece şimdi karanlık olmuştu fakat tepe yavaş yavaş gözden silineceği yerde karanlık gökyüzüne karşı daha da beliriyor. Koca kütlesi adeta gururla gösteriş yapar gibi göz alıyordu. Subaylar gelince Sang doğrularak oturdu. Birlikleri sakinleştirdiniz mi? Benim bölükte her şey yolunda. Benimki pek iyi değil. Askerler homurdanıyorlar. Şimdi benim bölüğe de bulaştı. Adamlar küstahlaşıyorlar. Kumandan ayağa kalktı. Yeter, diyerek subayların sözünü kesti. Masanın başındaki yerini aldıktan sonra parmaklarını masanın üstüne tıklatarak onlara iyi haberleri anlattı. Subaylar ne kadar ferahladıklarını göstermemek için bütün gayretlerini sarf ediyorlardı. Sang sesini alçattı. En geç yarın öğlene kadar Triton'da bulunma emrini aldık. Bu yüzden saat 6'dan önce bütün birlikler burada yürüyüşe geçecekler. Ama bu konuda tek söz etmek yok. Hiç kimse bunu öğrenmemeli. Hiç fazla gürültü etmeden buradan toz olacağız, anlıyor musunuz? Sigarasının külünü sekti. Bu birinci madde çok önemli. Bu gece mağarayı yok edeceğiz. Subaylar kaşlarını kaldırarak hayretle birbirlerine baktılar. Sang onların şaşkınlığını görünce durumu açıkladı. Hiç merak etmeyin. Mağarayı havaya uçurmaya falan teşebbüs edecek değiliz. Bunun için bir atom bombası lazım. Ama elimizde daha bir miktar dinamitimiz olduğundan birkaç paket mağaraya götüreceğiz. Teğmentu. Buyurun kumandanım. Dinamitleri yukarıya, mağaraya taşın. Siz de san hoparlörleri kurdurun. Patlamalardan sonra ahaliye mağarayı havaya uçurduğumuzu bildireceğiz. Sonuç ne olursa olsun öyle mi kumandanım? O kadar dinamitin hiçbir sonuç vermemesi imkansız. Tamamen imkansız. Kumandanım diye sözünü kesti Tu. Belki mağara ağzı biraz hasara uğrayacaktır. Ama Vietcong azıcık içeriye çekilecek ve yine beklenen sonucu alamayacaksınız. Sang eliyle masaya vurdu. Buna rağmen gitmeden önce gürültü çıkarmalıyız, anlıyor musun? Haklısınız. Onlara zayıf olmadığımızı göstermeliyiz. Hepsi tasdik ediyor. Kısa bir görüşmeden sonra çıkıp gittiler. Tu orada kaldı. Kumandanım ne zaman başlıyoruz diye sordu. Ne zaman isterseniz. Biraz geç olsa daha iyi olur. O zaman uykulu olurlar ve gafil adamları daha kolay olur. Ben de o fikirdeyim ama dinamitleri daha önce yukarı taşımalıyız. Hemen taşıdın. Saldırıya ne erken ne de geç başlayalım. Sabahleyin saat 5'te kamp terk edilecek. Buna göre saldırı saatini tespit edin. Mümkünse gece yarısına doğru olsun. O saatte nöbetçiler muhtemelen ayakta uyuyorlardır. Baş üstüne kumandanım. Gece yarısı. Sang başını sallayarak Asteğmen sana döndü. Sen de bu arada uyumamaya çalış. Tabii kumandanım. Benim hoparlörler tespit ettiğimiz saatte hazır olacak. Haber ahalinin moralini çok sarsacak. Halka dün gece o filmi göstermemizin pek de faydası olmadığına şimdi daha çok inanıyorum. Sang yüzünü buruşturdu. Benim yanımda bir daha bu fiyaskoyu anma dostum. Ama kumandanım dün geceki film ve bu geceki müthiş patlama birbirini tamamlayacak. Sang açıkça alay ederek güldü. Ne acemi çaylaksın sen. Benim şu kır saçlarıma bak, değirmende artmadım bunları. Vietcong'un ve halkın ne düşündüğünü senden iyi bilirim. Onları kandırmak kolay değildir aslanım. Onların sizin her söyleyeceğinize inanacaklarını mı sanıyorsun? O kadar kolay değil bu iş. Ben gitmeden önce gürültü yapmamız gerektiğini söyledim. Hepsi bu. Neticesiz bir gürültü mü kumandanım? Ne kastediyorsun neticeden? Salak mısın nesin? Kumandan şimdi amirlerine bu hikaye üzerine ne iyi bir rapor yazacağını düşünüyordu. Ama bunu sana söylemedi tabii. Teğmento kendi bölündeki adamlar isyana katılmadıklarından dinamitleri mağaraya taşıtmakta hiçbir zorlukla karşılaşmadı. Yalnız askerlerden biri tökezleyip boylu boyunca yeri yuvarlanınca mesele oldukça pürüzlendi. Bu düşüş mağarada nöbet bekleyen grubu yani Tronglen ve Haykatren'i kuşkulandırmıştı. Üçü birden yerlerinden fırladılar. Bir şey yuvarlandı dedi Trong. Dikkatli olun. Trong cep fenerini yaktı. Dışarıda mağaranın önünde her şey normal gözüküyordu. Yerlere baştan başa örten bomba parçalarından başka bir şey yoktu. Az önce bir şey yoktu dediler alçak sesle. Durum her dakika değişebilir. Ben bir şeyin düştüğünü duydum. %100 eminim diye cevap verdi Trong. Thompson ile birlikte tekrar mağara ağzına gitti. Dinleyin, eğer bir saldırı olursa bende sadece 10 kurşun kaldı. Ben ateşi keser kesmez hemen kılıçlarınızı kaparsınız, oldu mu? İçeri kim girerse insaf etmeden vurun. İki gerilla kılıçlarına sarıldılar. Oldu, yalnız bize yer açılması için sen geri çekilmelisin. Beklemeye başladılar. 10 dakika, 20 dakika geçti. Hiçbir şey olduğu yoktu. Bir tilkiydi herhalde dedi Haykatren. Burada tilki olmaz diye cevap verdi Trong. Haykatren üstün bir tavırla güldü. çok var. Sen buralı değilsin, onun için bilemezsin. Burada her şey var. Tilki, maymun, yılan, sürüsüne bereket. Hatta öyle kaplumbağalar var ki bazıları ekmek sepetinden ve hatta pirinç küfesinden bile büyük. Eğer bu badireyi atlatırsak gerçekten bir defa yılan eti yemeyi denemek isterdim. Bu mevsimde çok bulunmaz ama boğa bulunur. Boğa eti sever misin? Yalnız biraz yavandır, ola ki derisiyle pişiresin. Halka tren çenesini tutamıyordu. Dev kaplumbağaları nasıl yumurtladıklarını bilir misin? Hayret edilecek şey. Kuru mevsim gelince denizde kaybolurlar. İlk fırtınalarla birlikte yumurtalamak üzere Hondat'a dönerler ve bağlarını şahmerdan gibi kullanarak iyice gömerler. Sonra yine denize dönerler. Yağmurlar başlayınca küçük kaplumbağalar yumurtalardan çıkarak yiyecek aramak için hemen denize dalarlar. Fevkalade diye bağırdı Trunk. Hayka Tren başını salladı ve kendini beğenmiş bir tavırla devam etti. Ha, burada daha çok fevkalade şeyler vardır. Mesela kirpiler. Bir sürü kirpi bulunur burada. Onların hem erkek hem de dişi olduklarını bilir miydin? Şaka ediyorsun. Ciddi söylüyorum. İmkan var mı buna? Bizim burada daha çok nadir hayvanlar vardır. Bütün Güney Vietnam'ı kurtardıktan sonra birkaç arkadaşla birlikte arada sırada ava çıkarak zahmetsiz zengin olacağız. Len söze karıştı. Ben de size katılabilir miyim? Hayır, sen çok dalgacısın. Bir avcı çok hassas ve soğukkanlı olmalıdır. Len bıyık altından güldü. Dinlemeye devam et. Trunk, sen Hayka Tren'in namına tanımıyorsun daha. Seni işletiyor sadece. Ben dünyaya geldim geleli bu adamcağızın hadi tilkileri, kaplumbağaları, yılanları, maymunları bir yana bırak, bir sincap bile tuttuğunu görmedim. Hayka Tren bir an vereceği cevabı tasarladı. Baksanele dedi sonunda. 7. ayın 15. günü benim evime gelip de tıka basa yılan çorbamı içen sen değil misin? Tabii, yalnız yılanı ut yakalamıştı. Sen karına yalan kıvırıp kendini yakaladığını söyledin. Ben de kibar olduğumdan bunu senin yüzüne vurmadım. Şimdi beni bununla mı mat etmek istiyorsun? Ne? Ut mu yakalamış? Hangi ut? Turan'ın çocuğu. Kendisi burada, istersen sorabiliriz. Hayka Tren çenesini kapatmayı tercih etti. Trunk onun içine düştüğü kıskançtan kurtarmak için bir şeyler söylemek zorunluluğunu duydu. Ama burada birçok vahşi hayvan olduğu gerçek. Kim aksini iddia etti ki diye güldüler. Bu sırada mağaranın içinden bu yana yaklaşan ayak sesleri işittiler. Hayka Tren ayağa kalkarak konuyu değiştirdi. Bu bizi değiştirmeye gelen Nam'ın grubu. Gidip biraz yatalım. Ben neredeyse ayakta uyuyacağım. Nan Kuyen ve Tunya Ep'le birlikte geldi. Hadi uyumaya gidin arkadaşlar. Vaktiniz tamam. Saat 10 mu oldu diye haykırdı Len. Hayka Tren'in masallarıyla vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık. Trunk Nan'a durumu bildirdi. Olağanüstü bir durum yok. Sadece bir saat kadar önce dışarıda bir şeyin düştüğünü duyduk. Öyle mi? Ama o zamandan beri hiçbir şey olmadı. Düşen bir adamın gürültüsü müydü? Bir tilki de olabilirdi. Peki, el fenerini ver bana. Nan yere çömelerek el fenerini yaktı. Görünürde hiçbir şey yoktu. Nan mağara ağzına 1 metre mesafede duruyordu. Arkasında Kuyen ve Tuniyev vardı. Nan bir Thompson'la silahlanmıştı. Kuyen'de Dan'ın karabinası vardı. Barenin ağaç dipçikli ağır silahını taşıyan Tuniyev bir sigara sardı. Hala birkaç kıymık tütünümüz var dedi. Ben şimdi kayalardaki kuru yosunlara göz koydum. Belki onları tütün yerine içebiliriz. Adamlarımıza dua et ki bize yiyecek getirdiler diye söylendi Nan. Onlar olmasaydı bugüne kadar dayanamazdık. Tütünü bir yana bırak, pirincimiz bile olmayacaktı. Hele cam ayın başına gelenleri düşündükçe. Genç adam konuşmasını kesti. Kimse bu sessizliği bozmak istemiyordu. Temiz bir hava cereyanı mağarayı doldurdu. Dışarıda bir meltem esiyor olmalıydı. Kuyen'e sanki deniz yakınlaşıyormuş gibi geldi. Dalgaların uğultusu yavaş yavaş şiddetli bir gümbürtüye dönüştü.